Ayrım 11. Bay Bergeret Paris'te, Anatole France, sayfa 128. 22. Joseph Lacris dediği gibi eylem adamıydı. Boş durmak onu sıkıyordu. Hiç iş yapmayan, kralcı bir komitenin sekreterliğini yapmaktansa hiç boş durmayan, milliyetçi bir komiteye üye olmayı tercih etmişti. Bu komitede dehşet havası esiyordu. Üyeler Fransa'ya sevgilerini kinle, vatanseverliklerini gaddarlıkla ifade ediyorlardı. Tiyatro ve kiliselerde haşin gösteriler düzenliyorlardı. Dindar Bayan Bonmon, kilisede yapılan gösterilere koyu renk elbisesiyle katılıyordu. Domus mea domus orationis. Latince, benim evim vaaz evi. Milliyetçilere yeni katıldıkları günlerden birinde, Bayan de Bonmon ve Lacris katedralde inançla dua ettikten sonra, Parua meydanında çılgınca naralar atarak vatanseverlik duygularını ifade eden bir kalabalığın arasına katıldılar. Lacris bağırırken Bayan de Bonmon peçesinin altında parıldayan kırmızı dudakları ve gülümseyen yaşlı mavi gözleriyle göstericilere cesaret verdi. Korkunç uğultu ve hoşnutsuzluk haykırışları gittikçe artıyordu. Validen emir alan bir polis birliği göstericilerin üzerine yürüdü. Lacris buna hiç şaşırmadı ve polisler iyice yaklaştıkları zaman "Yaşasın polis!" diye bağırdı. Lacris'in coşkusu samimiydi. Tedbirsiz davranmış sayılmazdı. Hiç sesini çıkaramayan cumhuriyetçi göstericileri kaldırımda coplayıp bayıltan polis birlikleriyle milliyetçi göstericiler arasında çiftçi başbakanın maalesef geri gelmesi mümkün olmayan yönetim zamanında bir dostluk kurulmuştu. Lacris o günleri özlüyordu. Çiftçi başbakana göre polis ılımlı davranıyordu. Onun ne hoş köylü adetleri vardı, ne güzel bir saflıktı bu. O günleri görmeyen, yaşamış sayılmaz. Ne mutlu günlerdi onlar. Onun ne saf bir köylü düşüncesi vardı. Başbakan şöyle diyordu, cumhuriyetin düşmanı yoktur. Nerede kralcı darbeler, nerede asi papazlar, ben hiçbirini göremiyorum. Sanki papazlar ve darbeciler bayramlıklarını giymiş, kendisini alkışlayıp duruyorlardı. Joseph Lacris'in o güzel günleri unutması mümkün değildi. Polislerle göstericilerin eskiden olduğu gibi anlaşacaklarından emindi. Kalabalığın önüne geçti, şapkasını bastonun ucuna taktı ve en az 20 kere "Yaşasın polis!" diye bağırdı. Ama eski camlar çoktan bardak olmuştu. Dostluk gösterisi ve övgü dolu alkışların vız geldiği polis göstericilerin üstüne saldırdı. Şiddetli bir çarpışma oldu. Milliyetçiler bir an bocalayıp geri çekildiler. Elinden bir şey gelmeyen Lacris polisleri selamlamaktan vazgeçti. Polisler şapkasını bir yumrukta ezdiler. O da bu saldırıya kızıp bastonunu bir polisin kafasında kırdı. Arkadaşları uğraşıp onu kurtarmasaydı tıpkı sosyalistler gibi karakola götürülecek bir güzel sopa yiyecekti. O gösteride kafası yarılan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Vali onu taltif ederek gümüş madalya verdi. Grand Ecurie Mahallesi Milliyetçi Komitesi de Joseph Lacris'i 6 Mayıs'ta yapılacak belediye seçimlerinde aday göstermeye karar verdi. Bir komitenin eski başkanı Bay Coignard idi. Bir önceki seçimlerde adaylığını koymuş ve kazanamamıştı. Şimdiki başkan mezeci Bay Bono, Joseph Lacris'in kazanması için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Daha önceki seçimde şimdi yeniden aday olan radikal cumhuriyetçi Raymond'dan kazanmıştı. Ama seçmenin ona güveni kalmamıştı. 12 yıldır mahalleye bir tramvay bile getirememişti. Diğer yandan Dreyfusçularla da ilişkisi olduğu söyleniyordu. Grand Ecurie mahallesi mükemmel bir yerdi. Sakinleri hep milliyetçiydi. Tüccarlar bile Valdek Mieran hükümetini ağır bir şekilde eleştiriyorlardı. Mahallede Yahudiler de vardı ama bunlar Yahudi düşmanıydı. Zengin ve kalabalık tarikatçı papazlar milliyetçileri destekliyorlardı. Daha geçenlerde Aziz Antoine Chapelle'ni hizmete açan papazların milliyetçilere destek olacakları kesindi. Lacris'in başarı kazanmaması için hiçbir sebep yoktu. Sadece düşüncelerini çok açıkça ifade etmemesi gerekiyordu. Koyu bir kralcı olduğunu söylememeliydi. Küçük ticaret erbabı özellikle yakında başlayacak Paris fuarı sırasında rejim değişikliği olmasını istemezdi. Lacris bu görüşlere karşı direndi. Düşüncelerini gizlemek niyetinde değildi. Krallık bayrağı çekmek istiyordu. Bay Bono ısrar etti. Seçmenin eğilimlerine nasıl davranılması gerektiğini biliyordu. Bay Lacris'in milliyetçi olduğunu söylemesi yeterdi. Başka bir şey yapmasına gerek yoktu. Bono işin geri kalanını halledecek seçimleri kazanacaktı. Tek yol buydu. Joseph Lacris şaşırmıştı. Bir ara krala mektup yazıp bu konudaki fikrini almayı düşündü. Ama vakti yoktu buna. Hem çok uzaklarda olan prens sağlıklı bir karar verebilir, kendi yararının nerede olduğunu bilebilir miydi? Lacris dostlarına danıştı. Henry de Leon, biz gücümüzü ilkelerimizden alıyoruz, dedi. Bir kralcı hiçbir zaman, ben cumhuriyetçiyim, diyemez. Zaten sizden istenen bu değil ki. Hatta ileri cumhuriyetçi veya liberal olduğunuzu söylemeniz de istenmiyor. Milliyetçiyim, deyin, yeter. Göğsünüzü gere gere milliyetçi olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten milliyetçisiniz. Tereddüt etmeyin. Tereddüt ederseniz başarı şansınız azalır. Başarı kazanmanız bizim için çok önemli. Joseph Lacris düşündü, taşındı ve sonunda vatan sevgisi ağır bastı. Prense durumu anlatan bir mektup yazdı. Programın ana hatlarında kolayca anlaştılar. Başı bozuklar çetesine karşı milli orduyu savunacaklar, kozmopolitizme karşı mücadele edecekler, üniversite stajı kanun tasarısı ile aile babalarının hakkını yiyen, hükümete karşı çıkacaklar, kolektivist tehlikeye karşı halkı uyaracaklardı. Grand Ecurie ile fuar arası tramvay hattını açacaklar, Fransız bayrağını yüksek tutacaklar, kanalizasyon hizmetlerine çek düzen vereceklerdi. Plebisitin adı hiç geçmedi. Grand Ecurie mahallesi bu konuya iyice yabancıydı. Joseph Lacris bağlı olduğu dinsel hukuk doktrini ile plebisitçi doktrin arasında çelişki görmüyordu. Derulet'i sevip takdir etse de körü körüne peşinden gitmiyordu. Bono'ya üç renkli afişler yaptırtacağını söyledi. Bunun iyi bir etki yapacağını düşünüyor ve önemsiyordu. Bono ona hak verdi ama eski başkan Raymond'dan seçimlere 5 kala Grand Ecurie ile Trocadero arasına bir tramvay hattı kurulması konusunu halletti. Bu başarısıyla bol bol övünüyordu. Seçim bildirgesinde durmadan bundan söz ediyor, fuarı ve fuarda sergilenen harikaları Fransız sanayi ve ticaret dehasının bir zaferi ve Paris'in onuru gibi görüyor, tehlikeli bir rakip haline geliyordu. Milliyetçiler mücadelenin zor geçeceğini anlayarak toparlandılar. Birçok toplantı yaptılar. Raymond'dan açlıktan ölen annesine yardım etmemekle belediye oylamasında Urbain Goyer'den yana olmakla suçladılar. Gece gösterilerinde Yahudilerin ve Panamacıların adayı Raymond Denis'i yerden yere vurdular. Joseph Lacris'i destekleyen bir ileri cumhuriyetçi grubu kuruldu ve aşağıdaki bildiriyi yayınladı. Seçmen beyler, İçinde bulunduğumuz ciddi durum, belediye seçimlerine katılan adaylara ülkemizin geleceğine ilişkin siyasi görüşlerini sormamızı gerektiriyor. Bazı gafillerin aziz ülkemizi zayıf düşürmek gibi sinsi ve caniyane emelleri var. İktidar koltuğuna oturma cüretini gösteren kolektivistler, emek ve tasarruflarımızın kutsal ürünü olan malımıza ve mülkümüze göz dikiyorlar. Halk iradesine karşı olan hükümet, diktatörlük kanunları çıkarmaya hazırlanıyor. Bu durumda hepiniz vicdan özgürlüğü ve dürüst cumhuriyeti savunan aday, Yargıtay'da avukat Bay Joseph Lacris'e oy veriniz. Mahallenin milliyetçi sosyalistleri ikinci turda Joseph Lacris'i destekleyecek bir aday göstermeye karar vermişlerdi ama durum kritik görünüyordu. Birlik gerekiyordu ve milliyetçi sosyalistler Joseph Lacris'i desteklemeye karar verdiler. Şu bildiriyi yayınladılar. Yurttaşlar, yurttaş Lacris'in cumhuriyetçi, sosyalist ve milliyetçi olduğundan kimse şüphe etmesin. Oylarınızı ona verin. Kahrolsun hainler, kahrolsun Dreyfusçular, kahrolsun Panamacılar, kahrolsun Yahudiler, yaşasın milliyetçi sosyalist cumhuriyet. Mahallede şapelleri ve büyük binaları bulunan papazlar seçim kampanyasına karışmaktan kaçındılar. Papanın emirlerine karşı gelemeyecek kadar kiliseye bağlıydılar. Dünya işlerinden ayrı kalmak istiyorlardı ama onların yerine papazların laik dostları bir bildiri yayınladılar ve iyi kalpli din adamlarının düşüncelerini açıkladılar. Mahallede dağıtılan bildirinin metni aşağıdaki gibiydi. Kayıp eşyaları, mücevherleri ve genellikle her türlü eşyayı, menkul ve gayrimenkulleri, duyguları, şefkatleri ve daha aklınıza gelebilecek her şeyi bulmak amacıyla kurulan Aziz Antoine Derneği duyurur. Beyler, şeytan insan ruhunu özellikle seçimlerde sınar. Amacına ulaşmak için binbir hileye başvurur. Masonlar ordusu şeytanın hizmetinde değil mi? Ama sizler kurnaz düşmanın nasıl alt edilmesi gerektiğini pek iyi bilirsiniz. Kundakçıların, Dreyfusçuların ve kilise yıkıcıların adaylarını tiksinerek ve nefretle lanetleyeceksiniz. Alçakça sürdürülen zalimce baskılara ve hükümetin fakirlerin cebine el atmasına ancak dürüst insanları iktidara getirerek engel olabilirsiniz. Aziz Antoine'ın adayı Yargıtay'da avukat Bay Joseph Lacris'e oy veriniz. Eğer gösterdiği aday seçilmezse Aziz Antoine hak etmediği halde acı çekecek. Buna meydan vermeyelim beyler. İmzalar Ribago avukat, Wertheimer yazar, Florimond mimar, Beşe emekli yüzbaşı, Molon işçi. Milliyetçilerin seçim kampanyasını hangi ahlaki ve entelektüel platformda yürüttükleri yukarıda açıklanan belgelerde açıkça görülmektedir. 13. Milliyetçi aday Joseph Lacris, önceki dönem meclis üyeliği yapmış ve yeniden aday olan radikal Anselm Raimondin'e karşı yoğun bir seçim kampanyası yürütüyordu. Halka açık toplantılarda hiç yabancılık çekmiyor, cehaletin verdiği cesaretle ağzına geleni söylüyordu. Birkaç basit fikre sahipti. Bu fikirler de seçmenlerin fikirleriyle uyuştuğu için ona yakınlık duyuyorlar, hitabet yeteneğini takdir ediyorlardı. Anselm Raimond'e karşı yürütülen kampanyada Lacris üstünlük sağlıyordu. Kendisi ve arkadaşlarının dürüst insanlar olduklarını, partisinin de dürüst insanların partisi olduğunu ileri sürüyor, parti yeni kurulduğu için herkes buna inanıyordu. Anselm Raimond'den de düzenlediği toplantılarda dürüst hem de çok dürüst olduğunu ileri sürüyor. Ama bu açıklamaları hep Joseph Lacris'ten sonra yaptığı için inandırıcı olmuyor, bıkkınlık veriyordu. İktidarda olduğu dönemde birçok işe bulaştığı için de inandırıcılığı iyice azalıyordu. Oysa Joseph Lacris pırıl pırıl bir dürüstlük abidesiydi. Lacris genç ve hareketliydi. Askerci bir görünüşü vardı. Raymond'dan ise kısa boylu, şişman ve gözlüklüydü. Bu durumun farkına kampanya sırasında varılmıştı. Milliyetçiler kampanyaya kendine özgü bir coşku, şiirsellik ve küçük tacirlerin duyarlı oldukları bir güzellik ülküsü katmışlardı. Joseph Lacris belediye meclisi üyeleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu bilgisizlik yararını oluyor, rahatça ve hiçbir şeye bağlı olmadan konuşabiliyordu. Anselm Raimond'dan ise ayrıntılara saplanıp duruyordu. Belediye işlerini bildiği için teknik tartışmalara giriyor, sayılarla konuşuyor, dosya numarası veriyordu. Halkı çok iyi tanımasına rağmen onu gözünde büyütüyor, ona hala biraz saygı duyuyor, sanki her şeyi anlayacakmış gibi açıklamalara girişiyor, palavra atmaktan kaçınıyordu. Böylece soğuk, sıkıcı bir görünüş kazanıyordu. Anselm Raimond'dan saf sayılmazdı. Çıkarlarının nerede olduğunu, sıradan politikanın nasıl yürütüldüğünü biliyordu. 2 senedir mahalleye milliyetçi gazete, afiş ve broşürler istila etmişti. O da sırası gelince milli orduyu övmeyi, böylece milliyetçi görünerek hainleri saf dışı bırakmayı planlamıştı. Nasıl olsa bunların söylediklerini her zaman söyleyebilirim diye düşünmüş, rakiplerine yeterince önem vermemiş, yanıldığı nokta da bu olmuştu. Joseph Lacris, milliyetçi düşüncelerini benzeri olmayan bir ustalıkla ifade ediyordu. Her söylenişinde yeni sanılan, etkileyici ve durmadan tekrarladığı bir cümlesi vardı. Yurttaşlar, ayağa kalkalım ve ordumuzu onu yıkmayı kafasına koymuş bir avuç vatandaşına karşı savunalım. Bu söz çok oturuyordu. Tam Grand Ecru mahallesi sakinlerinin beklediği sözdü. Bunu söylediğinde ortalık yıkılıyordu. Anselm Raimond'dan bu cümlelerin yerini tutabilecek hiçbir şey bulamamıştı. Yurtsever laflar ediyorsa da üslup yoksul olduğu için etkili olamıyordu. Lacris duvarları 3 renkli afişlerle kaplamıştı. Anselm Raimond'dan de 3 renkli afişler bastırdı. Ama boya mı kötüydü yoksa güneşten mi? Afişler çok soluk görünüyordu. Her yerden darbe yiyor. Herkes onu terk ediyordu. Kendisine olan güvenini yitiriyor, silik, korkak bir tavır alıyor, gizleniyor, görünmez oluyordu. Bir ayakçıda veya bir kır meyhanesinde konuşmaya başladığı zaman soluk bir gölgeye benziyor ve diğer insanlardan ayırt edilemiyor sesi. Dinleyenlerin mırıltıları ve pipo dumanları arasında yitip gidiyordu. Geçmişini hatırlıyor, eski bir savaşçı olduğunu söylüyor, cumhuriyeti savunuyordu ama söylediklerinin hiçbir etkisi olmuyor, sanki duvara konuşuyordu. Grand Ecru mahallesi seçmenleri cumhuriyete karşı darbe girişiminde bulunan Joseph Lacris tarafından savunmasını istiyordu, o kadar. Toplantılarda pek tartışma olmuyordu. Yalnızca bir keresinde Anselm Raimond'dan milliyetçi bir toplantıya çağrılmış, toplantıda bir sürü şamata ve gürültü olmuş, günden bile karanlıkta oylanmış, konuşmasına fırsat verilmemiş, tahta sıralar kırılmaya başlanınca da salon sahibi ışıkları söndürmüş ve toplantıya son vermişti. Grand Ecru'de yapılan toplantılar Paris'in diğer mahallelerinde yapılan toplantılar gibi gürültülü geçmedi. İki taraf da şiddet gösterisinde bulunmadı. Bu aktüel siyasi örf ve adetlere uygun bir durumdu. Milliyetçiler her zamanki gibi karşı tarafı satılmış, hain ve alçak olmakla suçladı. Ama bu suçlamalar pek cılızdı. Atılan çığlıklar bile maddi ve manevi bir güçten düşüşün belirtisi, belli belirsiz bir hoşnutsuzlukla bütünleşen şaşkın bir tavrın sonucu gibiydi. Seçmen en basit meseleyi bile düşünmek istemiyordu. Bol bol sövüp sayıyor ama kendini hiç tehlikeye atmıyordu. Her akşam iki taraftan da ancak bir iki yaralı oluyordu, o kadar. Yaralı Lacris yanlıları at meydanındaki eczacı De La Pierre, Raymond'den yanlıları da pazarın oradaki eczacı Job'a gidiyorlar, iş bitiyordu. Gece yarısı sokaklarda kimse kalmıyordu. 6 Mayıs günü Joseph Lacris ve arkadaşları kiraladıkları ve afiş ve bayraklarla donattıkları bir dükkanda seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Burası milliyetçilerin seçim bürosuydu. Mezici Bay Bono geldi ve Joseph Lacris'e 2309 oy alarak seçildiğini söyledi. Raymond'dan 1514 oy alabilmişti. Bono, "Yurttaş Lacris," dedi. "Sonuçtan çok memnunuz. Cumhuriyet zafer kazandı." Lacris, "Dürüst insanlar kazandı," diye karşılık verdi. "Size teşekkür ederim Bay Bono. Benim adıma yiğit dostlarımıza teşekkürlerimi bildirin." Sonra yanında duran Henry de Leon kulağını eğilerek, "Leon," dedi, "lütfen bana bir lütufta bulununuz. Başarımızı hemen Monseigneur'e bildirin." Bu sırada sokaktan sevinçli sesler geliyordu. "Yaşasın Derulet, yaşasın ordu, yaşasın cumhuriyet. Kahrolsun hainler, kahrolsun Yahudiler." Lacris arabasına bindi, gösteri yapan halkın arasına karıştı. Yol kapalıydı. Yahudi Baron Goldsberg kapıda duruyordu. Yeni belediye meclis üyesinin eline sarılarak, "Size oy verdim Bay Lacris," dedi. "Duyuyor musunuz? Size oy verdim. Yahudi düşmanlığı ciddiye alınacak bir şey değil, öyle değil mi? Biliyorum, biliyorum siz de benimle aynı görüştesiniz. Yahudi düşmanlığı ciddi bir şey değil ama sosyalizm ciddi bir şey." "Evet, evet, şimdilik hoşça kalın Bay Goldsberg." Ama baron, Joseph Lacris'in peşini bırakmıyordu. "Sosyalizm tehlike demektir. Bay Raymond'dan kolektivistlere ödün veriyor. Bu yüzden size oy verdim Bay Lacris." Kalabalık bağırmaya devam ediyordu. "Yaşasın Derulet, yaşasın ordu. Kahrolsun Dreyfusçular, kahrolsun Raymond'dan. Yahudilere ölüm." Sonunda arabacı kalabalığı yarıp geçmeyi başardı. Lacris eve geldiğinde Bayan Bonmon onu bekliyordu. Heyecanlı ve sevinçliydi. Seçim sonuçları öğrenmişti bile. Lacris'e, "Seçildiniz," dedi. Kollarını açmış, şükreder gibi gökyüzüne bakıyordu. "Seçildiniz" sözü bu dindar kadının ağzında mistik bir anlam kazanıyordu. Lacris'i kucaklayarak, "En çok sevindiğim taraf da seçilmeni bana borçlu olman," dedi. Bayan de Bonmon bu işe hiç para katmamıştı. Gerçi para sıkıntısı çekmemiş, birçok yerden yardım almışlardı ama müşfik Elizabeth bir kuruş vermemişti. Joseph Lacris ne dediğini anlamakta zorluk çekiyordu. Sonunda açıkladı. "Her gün Aziz Antoine'da mum diktim. Bu yüzden kazandın sen. Aziz Antoine insanın isteğini yerine getirir. Papaz Adeo da söyledi bunu bana. Her gün bir mum diktim senin için." Lacris'i öpücüklere boğdu. O sırada aklına güzel ve şövalyelik ruhuna uygun bir şey geldi. Sordu. "Dostum, belediye meclis üyeleri eşarp takarlar değil mi? İşlemeli eşarp. Sana bir tane işleyeceğim." Lacris çok yorgundu. Bir koltuğa yığıldı. Elizabeth ayaklarına kapandı ve mırıldandı. "Seni seviyorum." Ondan sonra orada olanları kimse bilmiyor. Aynı gece Anselm Raymond'dan seçim sonuçlarını mahallenin öz evladının evi olarak tanımladığı küçük dairesinde öğrendi. Masada 12 litre şarap ve soğuk börek vardı. Başarısızlığa şaşırmıştı. "Bunu bekliyordum," dedi. Tek ayağı üzerinde dönmeye kalkınca ayağı burkuldu. Yüzünü ekşitti. Komite başkanı Dr. Moffs eski bir radikaldi. Onu teselli eder gibi, "Suç sende," dedi. "Milliyetçilerin mahallede zararlı fikirler yaymasına izin verdin. Onlarla mücadele etmeye cesaret edemedin. Yalanlarını açığa vurmak için hiçbir girişimin olmadı. Onlar gibi iki taraflı oynadın. Gerçekleri biliyordun ama insanları aydınlatmaya cüret edemedin. Yumuşak davrandın ve yenilgiye uğradın. İyi de oldu." Anselm ve Raymond'dan omzunu sikti. "Sen yaşlı bir çocuksun Moff. Bu seçimlerin ne ifade ettiğini anlayamıyorsun. Halbuki her şey açık. Başarısızlığımın tek bir sebebi var. Büyük mağaza ve kooperatiflerin sıkıntıya soktu, küçük dükkan sahipleri hayatlarından memnun değildi. Bunu bana ödettiler. O kadar basit. Dudaklarında müstehsi bir gülümsemeyle ekledi. Görecekler günlerini. 14. Bay Bergeret ile öğrencileri Bay Gobain ve Bay Deniz Lüksemburg Parkı'nda karşılaştılar. Bay Bergeret, "Beyler, size iyi haberlerim var," dedi. "Avrupa'da savaş tehlikesi yok. Bunu bana bizzat zıpırcıklar söyledi. Fuarda horoz Jean, koyun Jean, kartal yavrusu Jean ve maymun Jill ile karşılaştım. Yaya köprülerini nasıl gıcırdadığını inceliyorlardı. Horoz Jean bana yaklaştı ve ciddi ciddi. "Bay Bergeret," dedi. "Bizim savaş yanlısı olduğumuzu, savaş çıkaracağımızı söylemişsiniz. Koyun Jean'la ben İngiltere'de Douvres çıkarmayı yapıp askeri harekatla önce Londra'yı, sonra Berlin'i, sonra da diğer birçok baş şehri işgal edecekmişiz. Bunları söylemişsiniz, biliyorum. Niyetiniz kötü. Fransızlara bizim savaşı sevdiğimizi söylemek istiyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Bu doğru değil. Bizim savaştan yana değil, askerce eğilimlerimiz var. Bunlar apayrı şeyler. Biz barıştan yanayız. Fransa İmparatorluk Cumhuriyeti'ni kuralım, savaşa son vereceğiz." Onlara inandığımı söyledim. Barış yanlısı olduklarını kanıtlayan başka bir şey daha vardı. Horoz Jean, Koyun Jean, Kartal Yavrusu Jean ve Maymun Jill'in Çin'e gitmelerini isteyen büyük, beyaz, güzel afişler asılmış, onlar buna rağmen Çin'e gitmemişlerdi. Horoz Jean'a ayrıca şunları söyledim. "Siz Çin'e gitmediniz. Ben o zaman anladım ki sizler zarif askercil eğilimlere sahip, güçlü yurtsever duyguları olan insanlarsınız. Siz yurt topraklarını bırakıp gidemezsiniz. Beni bağışlamanızı rica ederim. Sizin de benim gibi barışçı insanlar olmanız çok sevindirici." Horoz Jean öyle bir baktı ki titredim. "Ben barışçıyım Bay Bergeret," dedi. "Ama çok şükür sizin gibi değil. Benim istediğim barış da sizinki bir değil. Siz bize empoze edilen barışa boyun eğiyorsunuz. Alçakça bir boyun eğiş bu. Biz bu durumu tevekkülle karşılayamayacak kadar soyluyuz. Sizin şu pek hoşnut olduğunuz, ne gidiyor belirsiz, rahat ve gevşek barış bizi yürekten zalimce yaralıyor. Biz yönetime gelince yapacağımız barış farklı, korkunç, gürültülü, mahmuzlu ve süvarili olacak. Dizginsiz ve haşin, tehditkar ve korkunç, ateşli ve bize yakışır, homurtulu ve gök gürültülü, şimşek çakan ve çaktıran bir barış. Bir barış ki en tüyler ürpertici savaştan daha korkunç. Bütün evren korkudan donu verecek. İngilizler sinirden ölecek. İşte Bay Bergeret, bizim barışçılığımız böyle olacak. 2-3 ay sonra göreceksiniz. Kuracağımız barış dünyayı kan ve ateşe boğacak." Bu söylevi dinledikten sonra zıpırcıkların barışçı olduklarını kabul etmek zorunda kaldım. Böylece falcı kadın Panzust'un antika bir çınar yaprağına yazdığı kehanet gerçek oldu. "Sen ki rüzgarla yemlenirsin. Zıpırcığım, küçük tulumum, eğer gerçekse barış isteyin, önce biraz rahat dur." 11. ayrımın sonu sayfa 140.